Ayrım 14.
Yıllarca sonra çamurlanmış karları sıçratan taksilerden korunurken dolmuş durağı kuyruğunda anımsayacaktı Erzurum'daki yoksul yatak odalarını. Arkasındaki genç kıza dönüp dönüp bakmaya gereksindiğinde onu neden böyle yakını duyduğunu arayacaktı. Grev işçilerindendi kız. Pırıltılı kara kaşlarının şakaklarında gerilen uzantısından ötesi sönük kuru bir esmerlikti. Elindeki sefertasını bezle sarmıştı. İnce yağmurluğunun içinde üşümeyişi şaşılacak gibiydi. Kuyruktaki dizili kalabalıkta İstanbul'un rutubetli, yapışan soğuğunu bir o dik omuzlarla boynunu kısmadan yükleniyordu. Ağız ağıza dolu bir minibüs geçerken yarı açık kapıyı tutan küçük bir çocuk, ''Gülsüm abla hey!'' diye bağırmıştı. ''İstersen yemeği ver, yer yok ki seni alalım. Geçerken Faruk abim durdurur, atıveririz grevcilere yemeği.'' Kızdaki her şey anlatılmaz bir canlanmaya dönüşmüş, minibüs durmamış, yavaşlamamıştı bile. Peki nasıl iletmişti elindekini? Çıkarmak zordu. Tutuşturmuştu çocuğa sefertasını. ''Hadi Zaloğlu, Gülsüm ablan sana kurban. 40. gün, kolay mı bu?'' Sözleri duymamıştı çocuk. Minibüs çığırtkan yeşiliyle plastikten kırmızı güllerle bezeli camlarıyla karanlığa hızla karışmıştı. Konuşmasının ortada kalmasından tedirginleşip sönen genç kız sırasını alırken ''Greviniz başarılı olsun'' demişti Emine. Genç kız dostça bir yakınlıkla bakmıştı. ''Sağ olun'' demişti kız. ''Biz iki bacı, bir ağabey. Ne olsa bir göz odada karanlık maranlık barınıyoruz. Onlar iyiden zor durumda. Kar, çamur, soğuk, bir de aç olmaz.'' ''Sen çalışmıyor musun? Olur mu öyle şey? Adını bağışlar mısın?'' ''Emine.'' ''Olası yok Emine bacı çalışmamanın. Grev gözcülüğünü yeni devrettim. Sıra bana dönene kadar yiyecek işini yüklendim.'' ''Ne yanda oturuyorsun?'' ''Bayrampaşa'da.'' ''Çok uzak Gülsüm kardeş. Bayrampaşa nere, bura nere? Fabrikandan da çok uzak. Kilis nere, İstanbul nere? Yakında iş bulduk da tutmadık mı ki?'' Gelen arabaya doğru itişen sırada ilerlemeyi unutan Emine şaşkın ortada kala kalmıştı. Kırılıveren, kurulamayan neydi aralarında? Hangi sözü yanlıştı? Yalnız iki bacı bir ağabeyin barındığı o karanlık oda eskilerdeki kendi odalarının eşi sayılabilirdi bir anlamda. İstanbul'a severek, sevinerek gideceğimi bu gece ya da yarın anneme söyleyeceğim. İstanbul senin için zor olur mu şöyle dedi, onu bozar, katılaştırır dedi. O ne anlar, neyi bilir? Erzurum'un dağlarında kalmak daha mı iyiymiş? Öyle olsa bütün memur aileleri burayı birbirlerine sürgün diye anlatmazlar. Ben de yaşamak istemiyorum. Erzurum'u artık istemiyorum. Üniversitesi bile olsa İstanbul'a benzemez. Yaşamak burada daptaracık. Abla, biz yaşamıyor muyuz? Yaşamak bu değil. Hem şimdi o yok. Olsaydı onunla her yana giderdim. Bundan sonra da hiç kimseyle bir yana gitmek yok. Gitmek yok mu? Ne demek? Annemle babam gidiyorlar ya. Ağlıyor musun? Göremiyorum, karanlık. Hem sevinçliyim diyorsun. Küçüksün sen. Bitti, anlayamazsın. Ağlamıyorum, elektriği yakma sakın. Kimseyle bir yana gitmek yok dedim, anla işte. Dergilerden kestiğim bütün şiirleri de yakacağım, çöpe atacağım. Bitti. Küçüksün, anlamazsın. Bugün bana herkes hep sen küçüksün diyor. Ertesi gün üsteğmeni göreydin hiç de böyle konuşmazdın. Sen yaşamaya git bakalım. Hem sen çok güzelmişsin. Bunu o söyledi. Güzelliğimin onunla ilgisi ne? Annemin eskilerinden bozmalarından da giymeyeceğim artık. İstanbul'da yeni ekose etekler yapacağım. Sinemalara, çaylara gideceğim. Şeyin teyze kızının yolladığı tıbbiye çayında çektirdiği fotoğraftaki bir kabarık etekli muare tuvalet diktireceğim. Topuklu pabuç naylon çorap giyeceğim. Erzurum aklıma bile gelmeyecek. Davetlere gideceğim. Yaşamaya yaşamaya gideceğim. Birden Emine'nin dizlerine dayayıvermişti başını ablası. Kırık bir hıçkırık tutturmuştu. Peki hepsini yap demişti Emine. Ablacığım yalnız ne olur ağlama. Hiç ağlamayı düşünmüyorum. 1 Mayıs'larda arkadaşlarımla adaya gideceğim, danslara gideceğim. Bu yaşlar niye akıyor gözlerimden bilmiyorum ki. Aslında seviniyorum inan Emine. Emine içine çöken sertliğin, acının kanırtan paralamasını engellemeye çalışıyordu. Ablasının saçlarında parmaklarını gezdiriyor, gür saçların ipeksi kayganlığını okşarken kendisini çok değişmiş, ders aralarında okulunun bahçesinde gerekmeden bağırarak, bundan da hoşlanarak koşamayacak denli büyümüş buluyordu. 3 gün sonra Seçil annesine İstanbul'a gitmek istediğini söylemişti. Annesi ses çıkarmadan kızına bakıp başını sallamıştı. Anneannesinden mektup gelir gelmez okul işleri de tamamlanmış olacak ve Seçil trene binip gidecekti. Yeni apartman katlarına taşınmadan ablasının yola çıkmasına karar verilmişti. Bu ayrıntıya hem annesi hem ablası önem veriyorlardı. Seçil, "Siz yeni kata, ben İstanbul'a ha anneciğim," diyordu. Annesi evdekilerle görünmedik bir yumuşaklıkla konuşuyor, aradı Seçil'e, "Benim akıllı kızım, benim güzel perim," gibisinden sözler söylüyordu. Kiraz o aralarında unutulmuştu sanki. Emine, kısa aralıklarla yaşadığı olayların etkisinden kurtulmak için her derste parmağını kaldırıyor, arasız çalışıyordu. Ne zaman gün kararmaya yüz tutsa uzaklarda, palandökenlerin sonsuz karlarla bezeli yükseltilerine bakıp sarsıcı bir mutsuzluğa kaptırıyordu kendini. Ablasının o böyle ürpertilerle sarsılırken ne yaptığını anlamak istiyor, başını kaldırdığında Seçil'in bir dergiyi ya da bir boş dosya kağıdının aklını izlediğini görüyordu. Seçil'in bakışı kıpırtısız oluyordu. Derginin çevirmediği yapraklarında tükenmez, başa çıkılmaz şeyler yazılıymış gibi dalıp dalıp gidiyordu ablası. Kardeşinin bakışının etkisini sezen Seçil birden dönüp Emine ile göz göze gelince cansız uydurma bir gülüşle gülüveriyor, önündekileri hemen karıştırmaya girişiyordu. Emine bakmakta yine direnirse bu kez Seçil dilini çıkarıp kulaklarına götürdüğü elleriyle gülünç olmaya çalışıyordu. Emine ablası böyle şeyler yapmaya başlayınca gözlerini kaçırıveriyordu. Bir sabah Kiraz'a ninesini çağırmasını söylemişti annesi. Çünkü her iki kızı da uyarmalarına karşın Kiraz'a ninesini çağırmaya gitmesini söyleyemiyor, hep unutuyorlardı. Yeni kata taşınmadan yarın ya da en geç öbür gün ninen buraya uğrasın Kiraz demişti annesi. Bir koşu git gel, Medet amcana ayrıca de ki Kars'tan inen varsa okula odun kırıcı alacağız söylesin. Kiraz o garip giyimine yeniden bürünmüş, kar yığınlarına gömüle çıka gitmişti. Öğleye doğru döndüğünde Medet'in ninesine haber ulaştıracağını söylemişti. Yalnız Medet'in demesi Leylim nine epeydir dükkana uğramıyordu. Bunları gece yemekte annesi babalarını anlatırken kadının kurnazlığına bak demişti. Tam iş üstü ortadan kayboldu. Hiç olmazsa şu alttaki bu sahneden anneleri kullanılmayan açık ve kapalı avluya böyle derdi. Odunların yüklenmesine yardım ederdi. Kadir hangi birine yetişsin? Belki demişti babaları yine ordu evinin arkasına atılan taş kömür yanıklarının içinden mıcır topluyordur. Selahattin ne yapar o mıcırları ki bir yeri de yok yakıp da ısınsın. Sahi yok değil mi? Babası herkese yöneltmişti sorusunu. Kiraz sobanın yanında durup dinlemez görünüyorken atılıvermişti. Var Kars'tadır köydedir. Ninemin bir köz tandırlı odası var. Ulaşsak bir oralara. Masadakiler bakamamışlardı Kiraz'a. İki gün sonra bir gece kapıları çalınmıştı. Babası uygunsuz saatte çalınan sokak kapısının evin erkeğince açılabileceğini belirten tutumuyla aşağıya inmiş, yanında Medet Usta ile geri dönmüştü. Medet Usta oraların çoğunluğu gibi uzun boyluydu. İçeri girince gözlerini yadırgamayla kırpıştırarak ayakta kala kalmıştı. Sonunda bakışları durulmuştu. Kollarını yanında kıpırtısız tutuyor, şakaklarından kısacık alınmış tepeye doğru gürleşiveren saçlarıyla, daha uzun görünen yüzüyle görene tavana değecekmiş sanısını veriyordu. Mintanının üstüne giydiği ev yünü sarımsı yeleğiyle, potur mu, şalvar mı olduğu pek çıkarılamayan pantolonuyla, beline sıkıladığı al sargısıyla, uçlarına yeşil su geçirilmiş yün çoraplarıyla sanki gittikçe irileşip yabancılaşıyordu. Otur Medet Usta demişti babası, bir çay da sen iç. Medet Usta çarçabuk kilimin üstüne bağdaş kurmuş, iri kıyımlığından beklenmeyecek denli yumuşacık bir eğimle elini göğsüne bastırarak, ''Sağ olasın bey.'' demişti. ''Yatsıda uğramam yakışık almadı ya, sizi bekletmek de uygun değildi.'' ''Yabancı değiliz Medet Usta, rahat et.'' demişti babası. Oysa evin kişileri boş duran sedirin ya da sobanın ardındaki koltuğu Medet Usta için oturabilecek bir yer olduğunu düşünmüyorlardı. Medet Usta'yı uzak gözlerle izliyorlar, adamsa kilimin koyu renklerine karışmış oturuyordu. ''Öğretmen hanım.'' Annesinden yana hiç bakmıyordu Medet Usta konuşurken. Leylim nineden haber istemiş. Ben de peşine düştüydüm. 3-4 gündür öğleyin, akşamleyin Leylim ninenin olacağı biteceği her yana uğrayıp seslendim. Kiraz mutfağa gidip çay koyması gerekirken Medet Usta'nın ağzından çıkacak sözlerle değişeceğini sezinlediği şeyleri duymak için olağanüstü bir dikkatle bakıyordu. Kiraz'ın yüzündeki solukluk artıyor, dibinde durduğu sobanın ısısından etkilenmeyip daha belirginleşiyordu. Yanaklarındaki allaşmanın arasına solgunluklar basıyor, gözlerindeki kara açılıp odak noktalarının baskın koyuluğu seçiliyordu. Kiraz, Medet amcanın çayını koyuver. Annesinin sesi yumuşaktı. Çuha inip Kiraz çıkar çıkmaz. Anlatayım bey, demişti Medet usta. Ya, demişti annesi, biz de meraklandık, ne oldu bu kadına? Medet usta yine annesine bakmayarak, diyeceğim öğretmen hanım, diyeceğim ya, ben de sizden çuha sayılır şey bilmiyorum. Ya, demişti annesi, oturduğu yerde sanki çevresi alabildiğini açıklıkmış gibi uzun uzun bakınmıştı. Evin gecelerinin bilinen gevşekliği dağılmış, Emine sırtını alan serinliği duyuvermiş, yüreği çarpmaya başlamıştı. Ya, demişti babası da, anlat, sigarada yakar mıydın Medet usta? Medet usta hızla kalkıvermiş, babasının yerinden doğrulmasını engelleme gayretiyle sigarayı almıştı. İçmeden önce bakıp sonra ateşleyip bir soluk çekerek kaygılı gözleriyle taramıştı çevresini. Kiraz'ın işi var, dışarıdadır, demişti annesi. Leylim nine, haftası oldu, dükkanların kapanmasına yakın uğradı bana. Soluğunu koyuvermişti Medet usta. Zorluğa, yorgunluğa boyun eğmiş gibi sallamıştı başını. Susmuştu ya, sözlerini sürdüreceğini belirten anlam duruyordu ağzında. Emine, Leylim ninenin oda kapısının ardında, belki de alt avluda ya da yakınlarda bir yerde durduğunu düşlemeye çalışmıştı. Odadan bozma mutfaktaki sekiye serilmiş döşeye, parlak renklerle bezeli hırkasıyla, yaşlı dalgın oturuşunu, karşısında benzersiz bir açıklıkla görüvermişti. ''Evet Medet amca, uğradı dediydin.'' ''Sen Emine cansın herhal. Seni ziyade severdi, gönlündeki yerin Kiraz'a eşti.'' Emine ağlamaya başlamıştı. Ölüm bilmediği engellenemez çekici uzaklığıyla beliriyordu yavaştan. Gerçi Leylim ninenin anlattığı ölüm hiç ürkünç değildi. Olsa olsa dirilerin ulaşamayacağı bir yalnızlar evreniydi. Buzdan geyiklerin, yeleleri donmuş atların, kızıl kahverengilerinin ısıtıcılığı örtülmüş yavru ceylanların koşuştuğu buzlu nehirlerin sularıydı. Soğuğu kanıyla, etiyle tatmayan, ölülerin ancak buralarda dolanması ürkütücü değildi. Orada yıldırıcı olan tek şey sessizlikti, başkalarına görünememeydi. Hiç görünmemekse Emine için anlayıp taşıyabileceği bir umutsuzluk değildi. Yaşlarını yeniyle kuruladı. Ya, demişti annesi, severdi ortancayı. Peki son geldiğinde ne oldu? Öğretmen hanım, düşlerinden anlattı. Karakoç'un 3 gecedir düşüne uykusunu silip gidesiye girdiğinden, sürünün önünde kalın kalın melediğinden, tuz yalatılıp suya yedilmemiş koç benzeri asılanıp geleni boynuzladığından söz etti. O da neymiş, demişti annesi. İlahi medet, düşünde böylesine inanılanı tuhaf değil mi? Annesi gülüyor, babası duymaz görünüp sigara tabakasındaki dizileri yeniden sıralıyordu. Öğretmen hanım, demişti Medet usta, yüzü sönmüş, sesi durgundu. Sorduğunuza görüp duyduğumuzu ayağın edeyim diye açıldım. Leylim nine vaktin öylesi gecinde hiç uğramazdı dükkana. Öğleyin yoğurtlu aş molasında ya da sabahın erinde görünür, hatır sorup el öptürür, dualar edip giderdi. Son gelişi başkaydı öğretmen hanım. Dilerseniz olanı olmuşu hepsiyle diyeyim ya da kısadan alıp sizleri yorup söze boğmayayım. Anlat Medet amca, anlat. Annesi babası Seçil arını veren bakışlarıyla dönmüşlerdi Emine'den yana. Anlat ya Medet usta, demişti babası. O da can taşıyordu. Elimizden geldiğince nineyi biz de araştırırız. Sonra Kiraz başsız büyüksüz kalabilir. Ortancamız da daha çocuk sayılır. Üzülmesin, inansın Leylim'i sevdiğimize. Aklına kötü şeyler gelmesin. Emine babasının konuşmasındaki kederli yumuşaklığı sevecenlikle dinleyip içinde açılıveren sıcak bir umutla babacığım, demişti. Ya Emine, bizi de kendin kadar buralı say, nineyi biz de severdik. Şimdi Medet amca anlatacak, bizler dinleyeceğiz. Dadaşlar işlerini tamam edip çıkarlarken ben Leylim nineden yana baktım. Dükkanlar örtülüp vakit ezana geçmişken uğraması nedendi. Leylim nine bekler otururdu. Kalkası hiç yoktu. Hayrola, dedim. Küreğini yanına dayamıştı. Hayır haber ki Medet Can, dedi. Hayır haber ki ne çok bilesin. 3 gündür, 3 gecedir can kuşum şölen gümbürdemesini, düğün dernek tellerini takınmış ki nasıl. Bir söz edemedim değilim nineye. Yüzü gözü şavkıyordu oturduğunca. Biz de Karslıyız. Nine ulumuzdur. Ömür eskitmişizdir. Kimseye etini taşıtmamıştır. Karşı söylemişliğim olmazdı. Oğlu da gelini de sayıp ardından yürürlerdi. Onları nineye buraya salarken bilmezden, yüklenmezden gelmeyle karalayamayız. Yoksulluğun töresidir. Yediği yaramaz yaşı olanı, doyması iliğini elini yararlı kılmayacak olanı biz tepmesek de ulular töresi kendi teper. Taziye yer açar. Hem de gönüllerine biricik kara düşmeden. Dükkanı örttüm. Leylim ninenin karşısında oturdum. Ya ninem dedim, buyur 2 kaşık yoğurt aşı yiyelim. Yok oğul dedi, yok. Ben şöyle hak alıp hak üleşmeye, helalleşmeye uğradım. Hayrola ki dedim işkillenip, ne vermişliğimiz olmuştur koca ninem sana. Hey benim kara gözlerinin Elif'i sönmeyesi oğlum deyip de uzattı sözlerini. Beni dinle Medetcan. O kara koç Leylim'in ömür alıcısıdır. Ulu Tanrı'yı gör ki ben gibi yaşadığı ömürce günah işlemiş bir kuluna aracıladığı son can alıcının pahasını nasıl yüksek tutar. Medet oğlum vakittir derim. Heves edip heves veresi gücün boşalalı yıl ay geçmiş. Geçmişi düşleyip yetinmeninse yararı mı var? Enine durup uzununa ağlamaksa kocamış başıma yakışıksız. İt yatağında ekmek kırığı sürecek değilim. Daha dinelip de kışlar hasatlar görmeye, tokluların süte değmiş ağızlarını okşamaya gönlüm kalmadığını, her gece yalvar yakar olduğum koca Tanrı bildi. Garip Leylim'in günü, lokması bitti, ömrü yetti deyip de kurban olduğum yüce divanından karın buzun kıyametine baktı. Ya medet oğul yakınma yaraşmaz, dağların aşılmazına çağırır oldu Tanrım kulunu. Eh oğul, böyle ululanmaya göçmüş, kurumuş gönlüm nasıl da dirilip titredi. Öğretmen hanım, bunca yılın adamıyım, gözümün yaşarması töreye de, erliğe de sığmaz bilirim. Bir hoş oldum. Leylim yine taşıp da bulanıyordu. Razı geliyordu ölüme. Tazeliğinin yaylalarına, ciğer dirilten sularına selam yolluyordu. Gurbetçiliğimi duyurdu. Sus ninem dedim. Anamdan bir boy ilerisin bana. Ölümü şimdilik geri tut. Çabuk sanman neden ki? Ömür alıcı can taşıyanı unutur mu bellersin? Yok oğul vakittir görmüyor musun dedi. Elden ayaktan kalmadan, yürekten akıldan olmadan vakittir. Zoruna zor dememiş, ömür muhanetine mi muhtaçlansın? Bir yalımdır sardı beni de. Ya ninem dedim, kirazcan ne der? Düğününde takınacağı döşlüğün boncuğu senin elin değmeden uygunsuza düşer bilmez misin? Sustu, dizlerini tapışladı. Kirazcan ha dedi, medet oğul kara koçtur gelir ya, geç kalmamak lazım. Kar yolları keser bu vakitte. Bir zamandır benim yatacağım yer varabileceğim yerdi. Yok dediklerimi belirlet, yüreğini kuşkuya verme. Şimdi dilesem hoşça bulur musun? Bir iki şey çalsan bana. Kocamış kulaklarımın içinde dura kalan yıllanmış ezgilere baksam, yanlış mı bellemişim diye. Yüzü ihtiyarlıktan çizik doluydu ya, gözleri yalıma vurmuş sandım. Neyi çalayım ulu ninem dedim. Akordiyonumu çıkardım. Medet Usta'nın yüzünden bir çocuğun bekleyen gülüşü geçmişti. Babasının başı eğikti. Seçil gazeteyi yüksek tutup kendini ardına almıştı. Kubilay uykulu ilgisizdi. Annesi oturuşunu dikleştirmiş, parmaklarıyla eteğini arasız düzeltiyordu. Bey demişti Medet Usta. Utançlıydı gülüşü şimdi. Biz Kars'tayken çalıp çağırmaya heves ederdik. Yıllar var ki el değmemişti çalgımıza. Akordiyonumuzun körükleri epridiğinden yalnızlığımızda çıkarıp dener olmuştuk. Leylim nine bekliyordu. Yüzünde iyi günlerinden kalma o balkımayla bana güldü. Üstleri yarılmış yarıklarına çıkmaz karalar dolmuş koca elleriyle duaya durunca yüzünü sıvazlayıp ''Ömrün sular, rüzgarlar benzeri ferah geçsin medet oğul'' dedi. ''Neyi isterdin ninemcan?'' dedim. ''Bu dağlarda gezer ceyranı mı dersin medet?'' dedi. ''Çalacağının bizlerce seçilmişliği, beğenilmişliği vardır. Epey bir çaldım, birlikte çığırdık.'' Düğün mü yapıyorduk bir yiğitle bir tazeye? Leylim ninenin uzaklara düşmüş gençliğine miydi sesleyip çaldıklarımız, çağırdıklarımız? Leylim nine soluğunu yitiremediği yerlerde dizlerini tapışlıyor, gülerek bakırlara, ocağa, yerin kirden kararmış kuytuluğuna bakıyordu. Fenerin isi artıyor, içerisi seçilmez oluyordu. Son Türkiye'ye geçtiğimde, bildim dedi. Düğün toy ortası çalınandır. Kiraz erip yettiğinde, vay kuzum, vay canım, işitip de bilecektir. Niçin çok söyler oldum size bilemem. Leylim nine sonunda, yola çıkmalı, vakittir, deyip kalktı. Nereye varacaksın, ninemcan, dedim. Der demez de ar ettim kendimden de. Bunca gün ay saat bana uğramışlığımı, benim de barındığı yeri sormamışlığımı anıverdim. Kış karanlığıydı belli bana sorduran. Benim hatır olmam onun kimsesizliğinde yitiyordu. Korma hele medetcan özüm için, dedi. Kurdun kuşun dahi sakınıp uğramadığı dağları düşünde gören leylim iyidir, hoşnuttur. Hadi sağlıcakla kal oğulcan, gene uğrarım. Küreğini aldı, kaputunun önünü iyiden sıkıladı. İşini birken ikilettim dedi. Ortalığını yoluna koy. Bakarsın gün ışımış, yaşayanın günü ışır oğul, ne iyi. Medetcan unutma, arada bir çalgını çal, türkünü söyle. Ölümden, ecelden hiç korkma. Kendinden kork ki bağışlanmaz ayıplar işleyip de yüreğinden saklamayasın. Niye böyle konuşursun leylim nine, dedim. Eh, karanlığın gücündendir oğul, dedi. İhtiyarlığın bilmişliğindendir. Bahara az kaldı, unutmayasın medet, dedi. Daha kışın kıyıcığındayız nine, dedim. İyi ya, önü bahardır. Karları bugün avuçladım. Diriliği ezildi. Buza kesen suların alttan akışını dinledim. Şırıltısı vurdu kulağıma. Kar kürerken toprağı açtım. Toprak suyu çekmiş, kerpiliyordu, ne iyi. Nasıl da unutursun toprağı?